Ayrım 10. Gülümseyen Adam. Henning Mankell. Sayfa 118. Wallander ayağa kalkıp yerindi ve pencerenin önüne geçti. Saat 6'ydı ve karanlık basıyordu. Koridordan sesler geliyor, ayak sesleri yaklaşıp uzaklaşıyordu. Rydberg'in hayatının son demlerinde söylediği bir sözü hatırladı. Emniyet binası aslında bir hapishane gibidir. Polisler ve suçlular birbirlerinin ayna görüntüsündeki hayatlarını yaşarlar. Hangisi mahkum, hangisi özgür, karar vermek çok zordur. Wallander birden kendisini bitkin ve yalnız hissetti. Tek tesellisine sığındı. Riga'da Bayiba, Liepa ile hayali bir sohbetteydi. Sanki Bayiba karşısındaydı ve sanki odası Riga'da harabe görünümlü o gri binadaki loş ışıklı ve kalın perdeleri sürekli çekili o dairedeki bir odaydı. Ama görüntü birbiriyle mücadele eden iki güreşçiden daha güçsüz olanın kuvvetten düşmesi gibi giderek bulanıklaştı. Bunun yerine Wallander kendisini bir elinde tabanca, diğer elinde tüfekle, Skåne sisinin içinde çamurlu elleri ve dizleri üzerinde sürünürken, sanki alışılmadık bir film yıldızının acınası bir kopyasıymış gibi hayal etti. Sonra aniden bu hayal de paramparça oldu ve gerçeklik çatlakların arasından sızarak kendisini dayattı. Ölüm ve öldürme sihirbazın şapkasından çıkan tavşanlar gibi sevimli değildi. Wallander kendisini bir adamın kafasından vurulmasına şahit olurken izledi. Sonra o da ateş ediyordu ve o anda emin olduğu tek şey, tek umudunun ateş ettiği adamın ölmesi olduğunu anımsadı. Yeterince gülmeyen bir adamım diye düşündü. Orta yaşım farkında olmadan beni çok tehlikeli görünmez kayaların olduğu bir kıyıda mahsur bıraktı. Bütün notlarını masada bırakıp çıktı. Santralde telefonla konuşan Ebba beklemesi için işaret etti ama Wallander el sallayarak acelesi olduğunu ima etti. Arabasıyla eve gidip daha sonra tarif edemeyeceği bir yemek pişirdi. Pencere kenarında duran 5 bitkiye su verdi. Çamaşır makinesine etrafa saçılmış giysilerle doldurdu fakat deterjan kalmadığını fark etti. Sonra kanepeye oturup ayak tırnaklarını kesti. Ara sıra sanki yalnız olmadığını görmek istercesine odaya göz gezdirdi. Saat 10'u biraz geçerken yatak odasına gitti ve neredeyse hemen uykuya daldı. Dışarıda yağmur azalarak hafif çisentiye dönüşmüştü. Kurt Wallander ertesi sabah uyandığında hava hala karanlıktı. Işıklı saat hemen hemen 5'i gösteriyordu. Tekrar uyumaya çalıştı ama başaramadı. Soğukta geçirdiği zamanlar onu hala etkiliyordu. Her ne değiştiyse ve hala aynı kalan her neyse, hayatının geri kalanını öncesi ve sonrası olmak üzere iki zaman ölçeğinde geçireceğim diye düşündü. Kurt Wallander bir varmış, bir yokmuş. Saat 5:30'da yataktan kalktı. Kahve yapıp gazetenin gelmesini beklerken termometrede dışarıdaki sıcaklığın 4 derece olduğunu gördü. Sebebini bulmaya ya da mücadele etmeye gücü yetmediği bir huzursuzluk hissinin etkisiyle dairesinden saat 6'da çıktı. Farnholm şatosunu ziyaret etmekten başka yapacak daha iyi bir iş olmadığını düşünerek arabasına bindi ve motoru çalıştırdı. Yolda bir yerde durup hem kahve alabilir hem de telefon ederek geldiğini haber verebilirdi. Arabasını Ystad'ın doğusuna doğru sürdü. 18 ay önce eski Wallander'in son savaşını verdiği sağ tarafındaki askeri eğitim alanından geçerken bakışlarını kaçırdı. Orada sislerin içindeyken şiddetin hiçbir türünden çekinmeyen, soğukkanlılıkla adam öldürmekle tereddüt etmeyen insanlar olduğunu öğrenmişti. Orada dizleri çamura batmış bir halde kendi hayatı için can havliyle mücadele etmiş ve her nasılsa inanılmaz isabetli bir atış sayesinde bir adamı öldürmüştü. Bu geri dönüşü olmayan bir andı. Hem yeniden doğum hem de bir cenaze töreniydi. Kristianstad'a giden yol boyunca arabasını sürdü. Gustav Torstensson'un öldüğü yerden geçerken yavaşladı. Skåne Tranås'a geldiğinde bir kafede durdu ve arabadan indi. Hava rüzgarlıydı, daha kalın bir ceket giymesi gerekirdi. Aslında genel olarak kıyafetlerine biraz daha çeki düzen verse iyi olacaktı. Üzerinde yıpranmış terilen pantolon ve kirli parka bir malikane efendisini ziyaret etmek için uygun değildi. Kafeye girerken Björk'ün bu gibi durumlarda ne giyeceğini merak etti. Muhtemelen iyi bir takım elbise olurdu. Wallander kafedeki tek müşteriydi. Kahve ve sandviç söyledi, saat 7'ye çeyrek vardı. Masadaki sayfaları yıpranmış bir dergiyi karıştırdı. Sonra sıkıldı ve bunun yerine Alfred Harderberg'e ne soracağını ve Gustav Torstensson'un müvekkilini son ziyareti hakkında kimin bilgi verebileceğini düşünmeye çalıştı. 7:30'a kadar kafede bekledi. Sonra tezgahtaki eski moda yazar kasanın yanında duran telefonu kullanmak için izin istedi. İlk olarak Üstad Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Oradaki tek iş arkadaşı erken gelen Martinson'du. Wallander nerede olduğunu ve ziyaretinin 1 ya da 2 saat sürmesini beklediğini söyledi. ''Bu sabah kalktığımda aklıma gelen ilk şeyin ne olduğunu biliyor musun?'' diye sordu Martinson. ''Hayır. Sten Torstensson'un kendi babasını öldürmüş olabileceği.'' ''Oğlunun başına gelenleri nasıl açıklıyorsun?'' diye karşılık verdi Wallander. ''Açıklayamıyorum,'' dedi Martinson. ''Ama bana giderek daha açık ve net görünen şey, cinayetlerin çözümünün özel yaşamlarından çok yaptıkları işleriyle ilgili olması gerektiği.'' ''Ya da ikisiyle de ilgili olabilir.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Dün gece rüyamda gördüğüm bir şey,'' dedi Wallander soruyu geçiştirerek. ''Neyse, işim bitince emniyete döneceğim.'' Telefonu kapattı, aizeyi tekrar kaldırdı ve Farnholm şatosunun numarasını çevirdi. Telefon ilk çalışında açıldı. Hafif yabancı aksanı olan bir kadın sesi ''Farnholm şatosu'' dedi. ''Ben Üstad polisinden komiser Wallander. Bay Harderbeck'le konuşmak istiyorum.''
''Kendisi Cenevre'de,'' dedi kadın.
Wallander uluslararası çalışan bir iş adamının yurt dışında olabileceğini öngörmesi gerektiğini düşündü. ''Ne zaman dönecek?''
''Söylemedi.''
''Yarın ya da haftaya dönmesini bekliyor musunuz?''
''Bu bilgiyi size telefonda veremem. Kendisinin programı gizlidir.''
''Olabilir ama ben polisim,'' dedi Wallander sinirlenerek.
''Polis olduğunuzu nereden bilebilirim?'' dedi kadın. ''Başka birisi de olabilirsiniz.''
''Yarım saat içinde orada olacağım,'' dedi Wallander. ''O zaman kime sorayım?''
''Buna ana kapıdaki korumalar karar verir,'' dedi kadın. ''Umarım yanınızda kabul edilebilir bir polis kimliğiniz vardır.''
''Kabul edilebilir derken neyi kastediyorsunuz?'' diye sesini yükseltti Wallander. Fakat kadın telefonu kapatmıştı. Wallander aizeyi sertçe yerine bıraktı. O sırada bir tabağa çörekleri koymakta olan yapılı bir gardın garson Wallander'e hoşnutsuzlukla baktı. Wallander tezgaha biraz bozukluk bırakıp hiçbir şey söylemeden çıktı. Kuzeye doğru 15 kilometre gittikten sonra batıya döndü ve kısa süre sonra Linderöd tepesinin güneyindeki sık ormanın içinde yol almaya başladı. Farnholm şatosu dönüşüne geldiğinde durdu. Altın sarı harflerle yazılmış granit tabela doğru yerde olduğunu gösteriyordu. Wallander tabelanın pahalı bir mezar taşı gibi göründüğünü düşündü. Şatonun yolu asfalt ve bakımlıydı. Ağaçların arasında dikkat çekmeyecek şekilde kıvrılan yüksek tel örgüler vardı. Daha iyi görmek için arabayı durdurup camı indirdi. Aralarında yaklaşık 1 metre boşluk bulunan çift tel örgüydü. Yola devam etti. Birkaç kilometre sonra yolda sağa keskin bir dönemeç vardı. Biraz ilerisinde de kapılar görünüyordu. Kapıların yanında korugana benzeyen düz çatılı gri bir bina vardı. Wallander biraz daha ilerleyip bekledi. Hiçbir şey olmadı. Korna çaldı. Hala kimse görünmedi. Arabadan çıktı, giderek öfkeleniyordu. Tüm bu tel örgü ve kapalı kapılarla aşağılanmış gibi muğlak bir duyguya kapılmıştı. Tam o sırada koruganın çelik kapılarının birinden bir adam çıktı. Wallander'in daha önce görmediği koyu kırmızı bir üniforma giyiyordu. Ülkenin her yanında mantar gibi biten yeni güvenlik şirketlerine hala alışamamıştı. Üniformalı adam Wallander'in yanına geldi. Wallander'le aynı yaşlarda görünüyordu. Derken Wallander'i tanıdı. ''Kurt Wallander'' dedi güvenlik görevlisi. ''Görüşmeyeli uzun zaman oldu.''
''Aynen'' dedi Wallander. ''En son karşılaşalı ne kadar oldu? 15 yıl mı?''
''20'' dedi adam. ''Belki de daha fazla.'' Wallander güvenlik görevlisinin adını anımsamaya çalıştı. Kurt Ström. Malmö'de çalışırken iş arkadaşıydılar. Wallander o zamanlar genç ve tecrübesizdi. Ström ise birkaç yıl daha büyüktü. Birbirleriyle iş yaşamı dışında hiç yakınlaşmamışlardı. Wallander Üstad'a taşındıktan sonra Ström'ün polislikten ayrıldığını duymuştu. Ström'ün bir suçluya aşırı şiddet uygulanması ya da polis deposundaki çalıntı malların kaybolması gibi örtbas edilen bir suçtan dolayı işten atıldığını yarım yamalak hatırladı fakat tam emin değildi. ''Geleceğine haber verdiler.'' dedi Ström. ''Şanslıyım.'' dedi Wallander. ''Bana kabul edilebilir bir kimlik sunmam gerektiği söylendi.'' ''Hangi kimlikleri kabul edilebilir buluyorsunuz?'' ''Farnholm şatosunda yüksek düzeyli bir güvenlik sistemimiz var.'' dedi Ström. ''Kimin içeri girmesine izin vereceğimiz konusunda çok dikkatliyiz.'' ''Burada ne tür bir hazine saklıyorsunuz?'' ''Hazine değil fakat çok büyük bir iş adamı.''
''Harderberg mi?''
''Evet, pek çok insanın elde etmek isteyeceği bir şeye sahip.''
''Ne gibi?''
''Bilgi ve beceri, bunlar insanın kendisine ait bir darphanesi olmasından daha değerli.''
Zengin adamdan söz ederken Ström'ün sergilediği köle tavrına Wallander'in tahammülü yoktu.
''Bir zamanlar polistin.'' dedi Wallander. ''Bense hala öyleyim. Belki buraya neden geldiğimi anlamışsındır.''
''Gazeteleri okudum.'' dedi Ström. ''Sanırım buraya gelişin o avukatla ilgili.''
''İki avukat öldü, sadece bir değil.'' dedi Wallander. ''Fakat bildiğim kadarıyla sadece yaşlı olan Harderberg'le çalışıyordu.''
''Buraya sık sık gelirdi.'' dedi Ström. ''İyi bir adamdı, çok saygılıydı.''
''En son 11 Ekim akşamı buradaymış.'' dedi Wallander. ''O zaman da nöbette miydin?''
Ström evet dercesine başını salladı.
''Sanırım buraya girip çıkan tüm arabaların ve insanların listesini yazıyorsundur.''
Ström kahkahayla güldü. ''Liste tutmayı uzun zaman önce bıraktık. Artık bu işi bilgisayarlar yapıyor.''
11 Ekim akşamının bilgisayar çıktısını görmek istiyorum dedi Wallander.
''Bunu şatodakilerden istemen gerekiyor dedi Ström. Böyle bir şeye yetkim yok.''
''Yine de hatırlamaya çalışmanda bir sakınca yoktur.''
''O akşam buraya geldiğini biliyorum dedi Ström ama tam olarak kaçta gelip gittiğini hatırlamıyorum.''
''Arabasında sadece kendisi mi vardı?''
''Söyleyemem.''
''Yetkin olmadığı için mi?''
Ström tekrar başını salladı.
''Zaman zaman bir güvenlik şirketine başvursam mı diye düşünüyorum.'' dedi Wallander. ''Ama sorulara cevap verme yetkimin olmamasına alışmam çok zor olurdu herhalde.''
''Her şeyin bir bedeli vardır.'' dedi Ström.
Wallander buna karşılık ''Bravo, çok iyi.'' demeyi düşündü. Bir süre Ström'ü izledi, sonunda... ''Harderberg diye nasıl birisidir?''
Cevap Wallander'i şaşırttı. ''Bilmiyorum.''
''En azından biraz fikrin olmalı, yoksa diğerleri gibi buna da mı yetkin yok?''
''Kendisiyle hiç karşılaşmadım.'' diye yanıtladı Ström.
''Burada ne kadar süredir çalışıyorsun?''
''Neredeyse 5 yıldır.''
''Hiç mi görmedin bu adamı?''
''Hiç.''
''Bu kapıdan hiç geçmedi mi?''
''Arabasının tek yönlü camları var.''
''Herhalde bu da güvenlik sisteminin bir parçasıdır.''
Wallander bir süre düşündü. ''Başka bir deyişle burada olup olmadığını asla tam olarak bilmiyorsun. Arabası buradan girerken ya da çıkarken içinde mi bilmiyorsun?''
''Aynen öyle. Bu tamamen güvenlikle ilgili.'' dedi Ström.
Wallander arabasına döndü. Ström çelik kapıdan girip kayboldu. Kısa süre sonra kapılar sessizce açıldı. Sanki farklı bir evrene girmek gibi diye düşündü Wallander. Yaklaşık 1 kilometre sonra ormanlık alan sona erdi. Şato geniş ve bakımlı arazilerle çevrili bir tepenin üzerindeydi. Büyük ana bina çevresindeki bağımsız ek binalar gibi koyu kırmızı tuğladan yapılmıştı. Şatonun burçları, kuleleri, korkuluk ve balkonları görünüyordu. Başka bir evren ve başka bir zaman algısını kıran tek şey beton zeminli alandaki helikopterdi. Helikopter Wallander'de kanatları kısmen katlanmış bir böcek, istirahat eden fakat ani bir hareketle canlanması olası yabani bir hayvan izlenimi uyandırmıştı. Ana girişe doğru yavaşça ilerledi. Arabanın önünde ve etrafta tavus kuşları aheste aheste geziniyorlardı. Arabasını siyah bir BMW'nin arkasına park edip çıktı. Her yerde derin bir sessizlik hakimdi. Bu sükunet önceki gün Gustav Torsenson'un evindeki çakıl taşlı yolda yürüdüğü anı hatırlattı. Belki de sükunet varlıklı insanların yaşadığı yerlere has bir şeydir diye düşündü. Orkestra tantanaları değil, sükunet. Tam o anda şatonun ana girişindeki çifte kapılardan biri açıldı. 30 yaşlarında üzerine tam oturan, Wallander'in tahminine göre oldukça pahalı giyimli bir kadın merdivenlerde göründü. ''Lütfen içeri gelin.'' dedi kadın, Wallander'e kusursuz olduğu kadar soğuk ve memnuniyetsiz gelen bir gülümsemeyle. ''Kabul edilebilir, bir kimliğin var mı emin değilim.'' dedi Wallander. ''Ama kapıdaki güvenlik görevlisi Ström beni tanıyor.'' ''Haberim var.'' dedi kadın. Kafeden aradığında konuştuğu kadın değildi karşısındaki. Wallander merdivenleri çıkıp elini uzatarak kendisini tanıttı. Kadın basbayağı aynı mesafeli gülümseyişini yineleyerek kendisine uzatılan eli görmezden geldi. Wallander kadını içeriye doğru takip etti. Girişteki büyük bir hol boyunca yürüdüler. Etrafa taş sütunlar üzerinde gizli spot lambalarla ışıklandırılmış, modern tarzda heykeller serpiştirilmişti. Wallander üst kata çıkan geniş merdivenin gerisindeki karartıda gizlenmiş iki adam fark etti. Varlıklarını hissedebiliyor ancak yüzlerini seçemiyordu. Sükunet ve gölgeler diye düşündü. Harderberg'in şimdiye kadar gördüğüm dünyası... Sol taraftaki kapıya doğru kadını takip etti ve yine heykellerle dekore edilmiş büyük oval bir odaya girdi. Ancak içeride tarihi orta çağa kadar uzanan bir şatoda olduklarını hatırlatmak için Wallander'e gözünü dikmiş savaş zırhları da vardı. Son derece parlak meşe parki zeminin ortasında bir masa ve tek bir sandalye duruyordu. Masanın üzerinde herhangi bir kağıt parçası yoktu. Sadece bir bilgisayar ve sıradan bir benzerinden daha büyük olmasa da ileri düzey teknolojik özellikleri olan bir telefon santrali görünüyordu. Kadın Wallander'e oturmasını işaret etti ve bilgisayarın bir tuşuna bastı. Sonra da masanın altındaki bir yerden görünmeyen bir yazıcıdan çıkan kağıdı uzattı. 11 Ekim akşamına ait kapı kontrol bilgilerinin çıktısını almak istemişsiniz dedi kadın. Buradan Bay Torstenson'un şatoya ne zaman girip çıktığını görebilirsiniz. Wallander kağıdı alıp yere koydu. Buraya gelişimin tek nedeni bu değil dedi. Başka sorularım da var. Buyurun sorun. Kadın masanın arkasına oturdu. Telefon santralindeki birkaç tuşa bastı. Wallander kadının gelen aramaları devasa binanın içindeki başka bir santrale aktardığını düşündü. Bende kayıtlı bilgilere göre Alfred Harderberg, Gustav Dorstenson'un müvekkiliymiş dedi Wallander. Yanılmıyorsan kendisi şu anda ülke dışında. Dubai'de dedi kadın. Wallander kaşlarını çattı. Bir saat kadar önce Cenevre'de olduğu söylenmişti. Doğru dedi kadın hiç gözünü kırpmadan. Ama şu anda Dubai'ye gitmek için oradan ayrıldı. Wallander ceketinin cebinden bir not defteri ve bir kalem çıkardı. İsminizi ve burada ne yaptığınızı öğrenebilir miyim? Alfred Harderberg'in sekreterlerinden biriyim dedi kadın. Adım Anita Carlen. Bay Harderberg'in kaç tane sekreteri var dedi Wallander merakla. ''Bu nasıl baktığınıza bağlı?'' dedi Anita Carlen. ''Konuyla ilgisi var mı?'' Wallander kendisine yapılan muamele karşısında bir kez daha öfkelenmeye başladı. Farnholm'e yaptığı ziyaretin zaman kaybı olmaması için yaklaşımını değiştirmesi gerektiğine karar verdi. ''Buna ben karar veririm. Farnholm şatosu özel bir mülk ve burayı istediğiniz kadar yüksek tel örgüyle çevirmek yasal hakkınız.'' Ancak planlama iznini almak ve herhangi bir yasa ve yönetmeliğe karşı gelmemek kaydıyla. Ayrıca istemediğiniz kimseyi buraya sokmamaya hakkınız da var. Tek istisna dışında o da polis, anlaşıldı mı? Buraya girmenize karşı çıkmadık Bay Wallander dedi Anita Carlen yine gözünü kırpmadan. Daha açık konuşayım o zaman dedi Wallander kadının umursamaz tavrının özgüvenini sarstığını fark ederek. Belki de kadının çarpıcı güzelliği nedeniyle dikkati dağılmıştı. Tam ağzını açıp konuşmaya devam edecekken bir kapı açıldı ve içeriye elinde tepsiyle bir kadın girdi. Wallander gördüğü kadının siyahi olmasına şaşırdı. Kadın hiçbir şey söylemeden tepsiyi masaya koydu ve sessizce kayboldu.
''Kahve alır mıydınız Bay Wallander?''
Wallander olur diye yanıtladı. Anita Carlem fincana kahve koydu ve Wallander'e fincan tabağı da uzattı. Wallander porselen fincanı inceledi. ''Size konuyla ilgili bir soru sorayım.'' dedi Wallander. ''Bu fincanı yere düşürsem ne olur? Size ne kadar borçlanırım?'' Anita Carlem ilk defa gerçekten gülümsedi.
''Buradaki her şey sigortalıdır.'' dedi. ''Ama o fincan klasik bir Rörstrand özel yapımıdır.''
Dipnot, Rörstrand İsveç'in en ünlü porselen üreticilerinden biri. 10. ayrımın sonu. Sayfa 130.